Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Hayat Rehberimiz programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam'da kalmıştık değerli hocam. Zindan bahsinden itibaren değerli anlatımlarınızla seyircilerimize aktarabiliriz kıymetli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim yine Yusuf Aleyhisselam vesilesiyle bütün peygamber efendilerimize, Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar hepsine salat ve selamlar gönderiyoruz. Cenab-ı Hak bizleri onların komşuluğuyla taltif eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Tabi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de kıymetli takipçilerimizin de pek çoğunun bildiği üzere tek bir sürede anlatılıyor ve tarihi sıraya dikkat ederek anlatılıyor. Biz daha önceki programlarımızda Yusuf Aleyhisselam'ın işte o kardeşleriyle olan rüyası sebebiyle imtihanı kuyuya atılması, sonra satılması, Mısır'da da özellikle vezirin evinde bir hanımla bir ağır bir imtihana tabi onu geçmesi konularını anlatmıştık. Tabi kısa uzuyor ama inşallah burada da hapishane kısmından kalan kısmını hülas etmeye çalışalım. Yani daha ziyade bize ibret, Kur'an-ı Kerim bu kıssayı anlatırken hangi noktaları bize öğretmek istiyor, nasıl dersler almamızı istiyor, onları ön plana çıkararak devam ettirelim onu. Şimdi Yusuf Aleyhisselam tabii ki hapse girmeye razı oldu. Ve suçsuz olduğu halde, doğru söylediği halde, bir kötülük düşünmediği halde orada bir vesileyle suçu, oradaki olayı kapatmak üzere,
dedikoduları bastırmak için.
Bastırmak üzere Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş oldu. Ve uzun da bir hapis hayatı oldu. Orada hapishanede İnna nerakim lel muhsinin, oradaki insanların biz seni efendim muhsin olarak görüyoruz, çok iyi bir insansın diye söyledikleri bir insan Yusuf Aleyhisselam. İki kişi geliyor. Çok arkadaş var ama iki kişi geliyor. Onlar rüya görüyorlar. Birisi rüyasında asırı hamra, ben diyor kralıma diyor, padişaha diyor, efendim işte üzümlerden, hurmalardan sıkıyorum. İşte şerbet yapıyorum, şarap yapıyorum, ikram ediyorum. Öyle rüyada öyle gördüm. Birisi diyor ki ben de diyor başım üzerinde şey taşıyorum, ekmek taşıyorum, bir kuş geliyor onu efendim yiyor, böyle görüyor. Sen de iyi bir insana benziyorsun, bu işleri bilen birisine benziyorsun, bizim rüyamızı tabi eder misin? İşte yaparım diyor. Ama diyor şimdi iki şey var diyor, bir yemek gelecek, demek ki yemek vaktiymiş ya sabah ya akşam. Yemek vaktiymiş, yemekler gelmeden önceye. Ve diyor ben size bu şey, bunun tabirini yapacağım diyor ama yemekler gelmeden, tabiri yapmadan Yusuf Aleyhisselam orada biz hapishaneyi ne diyoruz? Medrese-i Yusufiye diyoruz. Evet. Yani iyi insan, salih insanların, müttaki insanların, nice böyle haksız yere hapishanede sürüyen insanlar vardı. Şu anki diyelim ki işte İsrail zindanlarında yıllardır kalan diyelim ki gariban, mümin diyeyim ki bir Filistinli, evet, kardeşlerimiz kesinlikle gibi. Örnek olsun diye söylüyorum. Ama Yusuf Aleyhisselam o zindanları medreseye çeviriyor ve Kur'an-ı Kerim'de oradan bize bir safhalar aktarıyor.
Evet, kesinlikle hocam. Bizim için de çok büyük bir örnek olmuş oluyor. Yani bir insan hapse düşmüş olsa bile, o kör karanlıkta bulunmuş olsa bile Hazreti Yusuf'u düşünüp kendisine bir umut ışığı çıkartıyor. Diyor ki ya, ben Yusuf Aleyhisselam gibi en azından ona öyküneyim. Medreseye çevireyim.
Çünkü bir defa Allah'ın kulu. Kesinlikle. Allah'ın seçkin kulu. Belki peygamber o zaman. Belki peygamber, onu tam kesin bilmiyoruz. Ama yani bulunduğu yerde Rabbi ile beraber olduğu için, ona kulluk yaptığı için, tevhid ehli olduğu için, kulluğunu yaptığı, zikri yaptığı için orası bir cennet haline geliyor. Zaten hayatı cennet haline getirecek olan şey Allah'a kulluktur. Evet. Hangi işimiz, hangi halimiz Allah'a kulluğa uygunsa orası, evet, dünyanın cennetidir.
Bu da güzel bir örneği.
Efendim, hani nerede biz Allah'ın kulu çıktıksak zahirin cennet olsa o cehennemdir. Hatta velimin khafemi mekkan rabbi cenneten, Yani Rabbine vasıl olup hesap vereceğinden korkan insanın iki cennet vardır. Ayet-i kerimesinin bir yorumu da o cennet dünyada Allah'a kulluk cennetidir. Ahirette de o kulluğa Cenab-ı Hak ikram etmiş olduğu ahiret cennetidir diye böyle anlamak da mümkündür. Dolayısıyla orada bir tevhid dersi veriyor. Demek ki Abisan arkadaşları, oraya görenler putperest. Putperest yaygın zaten Mısır'da. Öyle bir tarihi gerçeklik var.
Paganlık zaten
onlara,
oradan geliyor.
Onlara diyor ki ben diyor bir kavim içinde bulunuyordum. Onlar efendim ahde inanmıyorlardı. Allah'a şirk koşuyorlardı. Ama Allah bize İbrahim Aleyhisselam peygamber yaptı. İshak Aleyhisselam peygamber yaptı. Yakup peygamber yaptı. Onun birinin torunu ve Yakup'un oğluyum. Ben de onların yoluna tabi oldum. Allah bize çok büyük tutuklarda bulundu. Bize efendim o put şirkten bizi kurtardı. Tevhid ikram eyledi. Kesinlikle. Onun için biz Allah'a şükretmemiz lazım. Hı hı. Sonra onları tevhide davet etti.
Sıfırdan bir tevhid dersi inşaat. Tabii.
Dedi ki bakın dedi. Erba muteferrikuna hayrun emillahil vahidul kahhar.
Örnekler.
Yani siz efendim bir sürü putlara tapıyorsunuz. Yani onların hangisini razı edeceksiniz? Ona yapsan razı olmaz. Bunu yapsan razı olmaz. Perişan oluyorsunuz. Gelin tek kahharın Allah'a tapın. En güzeli odur diye düşündürerek şey yaptı ve onlara Cenab-ı Hakk'ın efendim kulluğun sadece Allah'a yapılması gerektiği telkinde bulundu. Yani orada temel tevhid dersleri verdi. Aynı zamanda Yüce Rabbimiz de Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden ümmeti Muhammed'e bütün yani peygamberimiz hitap ettiği insanlığa Yusuf Aleyhisselam dilinden de çok etkili bir hapishane ortamından bir tevhid dersi vermiş oldu. Sonra o iki kardeşin hapishane arkadaşının rüyadan tabir etti. Dedi ki şey üzüm sıkan dedi. Sen dedi kralın açlığına devam edeceksin. Şarap yapacaksın, içireceksin, hayatta kalacaksın. Ama diğer ekmek taşıyan, kuşlar kalayan dedi maalesef üzgünüm. Sen dedi idam olacaksın ve kuşlar gelip senin başına kalacak. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın tam tabir ettiği gibi oldu.
Evet.
Gerçekleşti. O Yusuf Aleyhisselam hapishaneden kurtulan arkadaşına bir şey söyledi. Dedi ki bak arkadaşım dedi. Ben sana yardımcı oldum.
Evet, ben sana yaptım sıra sende.
Sana bir iyilik yaptım. Tabir ettim. Tabirim çıktı. Kurtuldun. Uzukuruni inde rabbik. Gittiğin zaman de ki ya hapishanede böyle bir adam var. Günahsız suçsuz. Çok da iyi birisi. Yani muhsinlerden rüya tabir ediyor falan. Bunu belki efendim bir çıtlatırsan o da bize eğilir ve bizi buradan kurtarır diye. Fakat orada bir enteresan bir incelik var. Yani Allah'a kulluk, Allah'a niyazı arz etme ve peygamberlerin kendi makamına göre daha dikkatli olmaları noktasında Cenab-ı Hak diyor ki felebise fissizin bir daha senin. Şimdi orada Yusuf Aleyhisselam normalde yaptığı yanlış bir şey değil. Doğru bir şey yaptı. Ama Allah'ı bırakıp da ya Rabbi beni buradan kurtar deneyip de bir mahluktan bir yardım talep etme evet. sebebiyle orada peygamberlik makamına uygun olmayan küçük bir zelle yaşandığının dolayı o sebeple uzun zaman daha hatta efendim bir 5 sene kalmış 7 sene daha kaldı diye bir ifade var. Ya Rabbi beni kurtar deseydi belki o kadar kalmayacaktır evet. diye bir hikmet dile getirilmektedir. Tabi orada diğer bir rüya devreye giriyor. Yani Yusuf kıssasında rüyaların bir aralığı var. Kendi rüyası var. Sonuçları var. Hapishanede gördüğü arkadaşların rüyaları var. Efendim onun sonuçları var. Yine Melik'in, Mısır Melik'in gördüğü rüyalar onun sonuçları var. Dolayısıyla 3 tane önemli büyük rüya var. Ve o rüyaların da neticeleri sürekli anlatılmış oluyor. Dolayısıyla Yusuf kıssası bu açıdan da ayrı bir önemiyet arz ediyor. Kralın gördüğü rüya 7 semiz inek görüyor. 7 zayıf inek görüyor. O 7 tane efendim zayıf ineğin o semiz inekleri böyle ağzını açıyorlar ve yiyorlar tabii böyle görüyor. Çok dehşete kapılıyor.
Enteresan bir rüya sonuç olarak
çok yani. Tabii ya. Yani
bir sürü sembol var işin
tabii,
içinde.
Tabii gerçekten karışık, gerçekten yani.
Kal ve dıgat ve ahlem diyor zaten.
Ve yani kral da Müslüman falan değil evet. yani. O da putperest ama Cenab-ı Hak yani putperest kullanır diye gösterebilir. Ya onları sadece görebilir yani. Soruyor tarafına bana şey yapın tabiren diyor ki böyle saçma sapan rüya yani bir manası yok.
Kur'an-ı Kerim
bu kelimeyi edasu ahlam yani karışık rüyalar anlamı olmayan rüyalar gibi diyorlar ama kral tabii buna kani olmuyor. Tam o sırada hapishaneden çıkan Yusuf Aleyhisselam adamın aklına geliyor. Koşuyor Yusuf Aleyhisselam'ın yanına diyor ki orada bir kardeşim vardı bu işi biliyordu.
İşin ustası
orada biri. Çok güzel bir şey var ama. Yani aradan 7 sene geçiyor. Hiçbir irtibat yok. Telefon yok. Bir şey yok. İletişim yok. Ama o hapishane arkadaşının kalbinde, zihinde Yusuf Aleyhisselam'ın bıraktığı intiba şu. Geliyor diyor ki eyyühe's-sıddîku eftine şu rüya hakkında. Yusuf Aleyhisselam'a hitabı sıddık.
Evet.
Demek Yusuf Aleyhisselam
o, bir yere
o kardeşin gönlünde sıddık diye yere demiş. Aradan geçen yıllar onun sadakatini, doğruluğunu, dürüstlüğünü ona unutturmamış.
Belki yüzünü bir unutmuştur hocam ama demek ki o meziyetlerini unutmamış. Sıddık
Hayır.
demiş.
Demek güzel ahlak.
Evet.
Yani insanlar üzerinde bizim bırakacağımız en büyük tesir ahlakımız. Doğru sözlülüğümüz, güvenirliğimiz.
Kesinlikle hocam.
Falan efendim böyle hayrahlığımız falan bunlar unutulmaz izleri bıraktığını burada görmüş oluyoruz. Diyor ki böyle bir rüya gördü. Bunun tabirini senden istiyorum. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın orada bir güzelliğini daha görüyoruz. Hı hı. Yani biz olsak, biz de nicede bulunsak, o da bizi efendim unutsa görmese, karşılaştığı ile işi düştüğü zaman hiç olmasa biraz yüzümüz
şöyle
bir efendim bir çaktırırız ya. Ya sen bana böyle yaptın, tuttun geldin, muhtaç olunca bana bunu söylüyorsun falan tarzdan böyle ufak tefek bir duygusal bir olumsuzluk yaşayabiliriz. Fakat Yusuf Aleyhisselam orada hiç tereddüt etmeden, onu hiç sorgulamadan, niye beni efendim bahsetmedin, niye bana yardımcı olmadın demeden hemen oryan tabirini yapıyor. Diyor ki 7 kıtlık senesi olacak, 7 bolluk sene olacak, 7 semizinek bu demek, peşinden 7 kıllık senesi gelecek. Dolayısıyla efendim bolluk senelerinde orada o 7 kıtlık seneye hazırlık yapmanız lazım. Şöyle şöyle, onu şöyle yapacaksınız. Tarlaları ekeceksiniz. Orada yiyeceğiniz kadar miktarını efendim kaldırıp döveceksiniz, onu yapacaksınız. Ama ihtiyaç olmayanı başaklarında olduğu şekilde efendim orada başağında saklayacaksınız. Hmm. Yani o buğdayları başaklarına ayırmak yok. Ayırdığınız zaman o mısır şartlarında onların muhafazası mümkün değil. O başaklarda, o kabuklar içerisinde o şekilde efendim.
Evet. Hem rüya tabirini yapıyor hem de ne yapılması gerektiğini söylüyor.
Tabii tabii rüyayı tabir ediyor. Ne yapılması gerektiğini söylüyor. O kardeş tabii krala geliyor. Şey yapınca çok hoşuna gidiyor. Bakıyor ki bu adam değerli
gerçekten
birisi.
Gerçekten işi biliyor.
Onu oradan çıkarmak istiyor ama Yusuf Aleyhisselam kendisinin günahsız olduğunu, o kadınlara meyletmediğini iyice bir ortaya çıkarmadan da
çıkmak istemiyor.
İstemiyor.
Yani bir nevi hocam torpille çıkmış olmak istemiyor Yusuf Aleyhisselam. Evet, evet, gerçekten yani. De aklanmış olarak çıkmak istiyor.
Evet. Çünkü hapishane niçin bulunuyor? Hı-hı. Hapishanede böyle bir töhmet altında oraya giriyor. Yani vezirin hanımına kötülük yapmış birisi olarak veya bu yönde bir suçu olmuş olarak giriyor. Hı-hı. Oradan çıktığı zaman da o töhmet onda kalacak. Ama Yusuf Aleyhisselam orada tamamen efendinin günahsız olduğunu, suçsuz olduğunu, haksız yere hapishaneye girdiğini iyice hem krala hem etrafına bütün insanlara bunu ortaya güzelce ortaya koyduktan sonra çıkmayı kabul ediyor.
Muazzam bir feraset
onun
hocam.
Onun için Efendimiz Aleyhisselam bir konuşmasında etrafındaki sahabeye Yusuf'a anlatırken diyor ki Yusuf'a yapılan teklif bana yapılsa hemen kabul ederdim. Deyince bizim sahabenin aklı gidip geliyor. Çünkü Yusuf'a teklif de çok farklı. Hangi teklif
Hangi
acaba?
Teklif acaba?
Evet. Milletin aklına Züleyha'nın teklifi geliyor ama hayır hayır o değil diyor. O değil. Yani o hapishaneden çıkarken kral çıkarın gelsin dediği zaman o kadar hapishanede kalmışken daha beklemez ben çıkardım falan diye orasını kastediyor. Efendimiz zaman zaman da doğru söyleyerek böyle bir tebessüm ettiği
evet,
meselelerde
oluyor.
Şimdi Yusuf Aleyhisselam hapishaneden çıkınca, doğruluğu ortaya çıkınca, Züleyha Efendim suçunu ikrar ettikten sonra orada gerek ya Yusuf Aleyhisselam veyahut da Züleyha olabilir ama daha çok müfessirleri Yusuf Aleyhisselam sözü olarak naklediyorlar. O da وَمَا اُبَرْجِعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اِنَّ رَبِّ غَفُرُ الرَّحِيمُ Yani ben bir suç işlemedim. Günahım yok. Bir kadına meyletmedim. Harama teşebbüs etmedim. Ama ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis fırsatını bulursa insana emmaratun bissu.
Bayağı da bir emreder yani.
Yani fırsatını bulduğu zaman nefis insana kötülüğü emreder. Onu kötülüğe sevk edebilir. Terbiye, tezkiye olmamış nefsin böyle bir arızası vardır. Ama buna karşı dikkatli olun. Rabbim merhamet ettiği, ilahına koruduğu insanlar efendim müstesna diye bir nefsi emmare gerçeğine dikkat çekiyor. Bizim mütesavvuf ulemamız da bu Kur'an tabirini alarak işin temelinde böyle emmare nefis vardır.
Mertebeleştiriyor.
Bunu güzelce efendim imanla, ahlakla, ibadetlerle, zikirle terbiye etmek gerekir. Terbiye edersek biz onu iyi bir hale getirme imkanımız olur. Mutmainne, radiye noktalarına. Ama etmezsek öyle kalacak olursa nefis insanı bir yaramaz at gibi, efendim huysuz at gibi insan efendim tehlikelere atabilir diye buna dikkat çekilmiş oluyor. Şimdi orada tabii Yusuf Aleyhisselam, kral Yusuf Aleyhisselam'ı hazinelerin başına geliyor ama burada Yusuf Aleyhisselam bunu da talep ediyor. İnni hafizun alim. Kâle şe'alni alâ hazenil ard, inni hafizun alim.
Dedi ki, kendisi talep ediyor böyle
bir makam. Madem ki bana değer verdin, bana efendim itibar ediyorsun, beni Mısır'ın Maliye Bakanı yap. Bunun efendim paranın, pulun, maliyenin başında ben olayım. Çünkü ben bu işi çok iyi korurum. Yani israf israfı engellerim. Muhafaza ederim. Zayi olması engellerim. Ve bu işi çok iyi biliyorum. Yani gelirler nasıl elde edilir? Giderler nasıl yapılır? Nasıl harcamalar yapılır? Devletin maliyesi, ekonomisi, iktisadı nasıl döndürülür? Burada bu işi ben efendim en iyi yapan kişi benim diye kendisini şey yapıyor. Burada da şöyle bir şey anlıyoruz. Eğer bir insanda bir maharet varsa, yapacağı güzel bir iş varsa, vatanın, milletine, devletine gerçekten yani bir katkısı olacaksa, bu açıdan baktığımız zaman bir insan göreve talip olabilir. Ama gönlünde vatan, millet hizmeti olması lazım. Bir şahsi menfaati olmaması lazım. Yusuf Aleyhisselam'ın bu da böyle bir örneklik teşkil etmiş oluyor. Bunu görmüş oluyoruz. Ve neticede Maliye Bakanı oluyor ve gerçekten de dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde 15 yıllık devletin ekonomisini ekonomi bakanı olarak böyle pürüzsüz bir şekilde tabii vahiy alıyor. Allah'ın efendim yardımı da var. Hatta Zemahşeri diyor ki niye Yusuf Aleyhisselam buna talip oldu? Çünkü Yusuf peygamber de diyor. Evet. Orada diyor bir şirk düzeni vardı diyor. İlahi kanunlara aykırı diyor bazı yönetimler vardı. Yusuf Aleyhisselam tam fırsatı buldu. Allah'ın en azından gücü yettiği alanlarda. Ekonomi, iktisat gerçekten çok temel bir alan. Gücü yettiği alanlarda o peygamber olarak Allah'ın hükmünü orada uygulamak, İslam'ın hükmünü uygulamak için fırsat yakalamış oldu ve bunu da başarmış oldu diyor. Bu da demek ki yine diyelim ki efendim hakimlerimiz, yargıçlarımız, başka efendim devlet büyüklerimiz, yani yaşadığımız düzen içerisinde gayri İslami şeyler olsa bile oralar içerisinde gücümüz yettiği kadar, bildiğimiz kadarıyla, gücümüz yettiği kadar Allah'ın hükmünü orada devreye tatbik sokmanın da çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir hakim olabiliriz, bir savcı olabiliriz. Nerli kanunlar vardır. Onlar belki efendim bazıları İslam'a uymuyor olabilir. Ama bizim inisiyatifimiz vardır diye bir olanlarda o inisiyatifimizi hak ve adaletin yer bulması için İslam'a uygun tarzda kullanma imkanı arayabiliriz.
Kesinlikle.
Bulabiliriz.
Yusuf Aleyhisselam arada buldu.
Bunun da en güzel örneği Yusuf Aleyhisselam.
Kesinlikle hocam.
Tabii Yusuf Aleyhisselam'ın sonra kardeşleri olan şey tekrar başlıyor.
Yani bir bolluk kıtlık yaşanıyor. O Filistin'de o sıralarda bir kıtlık var.
Onlar bitiyor. Tabii Yusuf şey, Mısır'da kıtlık var. Ama depolar dolu.
Ama depolar dolu. Ha.
Diyor ki efendim ilk defa silo yapan, siloları diyelim ki efendim böyle gelecek yıllar kullanacaklar efendim büyük silolar yapıp ürünü muhafaza eden, bu işi yapan ilk kişi Yusuf Aleyhisselam'dır. Kıtlık her tarafı tabii sarıyor, Filistin'de sarıyor. Böyle olunca da o bölgelerdeki insanlar, bunların içerisinde Yusuf Aleyhisselam kendi kardeşleri de oraya erzak için geliyorlar. Geliş gidişleri devam ediyor. Orada Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini tanıyor ama efendim onlar Yusuf'u tanımıyorlar. Orada konuşmalar oluyor. Neticede tabii ki Bünyamin'i talep ediyor.
Bayağı bir git gel oluyor.
Evet, Bünyamin'i talep ediyor. Ve aslında bir tüyo veriyor arkadaşlar kardeşlerine ama onlar da çakmıyorlar evet. Tabii. Ya diyorsun babanızın bir kardeşi olması lazım diyor.
Onu da getirin,
bir onun hakkını verin. Bir daha gelinizde efendim getirin, ona da veririm. Hatta diyor ona iki katlı vereceğim diyor. Artı bir tane daha vereceğim diyor. Ama getirmeseniz hiç yanına yaklaşmayın, size bir şey vermeyeceğim diyor. Onlar babadan Bünyamin istiyorlar ama zor koparıyorlar diyelim. Ondan sonra netice getiriyorlar. Ama Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'in yanında tutuyor. Böylece Yakup Aleyhisselam hem Yusuf'tan hem Bünyamin'den mahrum kalıyor.
İkisinden
mahrum kalıyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın Bünyamin'in yanında tutması için de orada bir kıssada bir bölüm var. O da tabii fıkıhta önemli bir yer tutuyor. Hile-i Şeriye diye bir yer tutuyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam orada Mısır kanunlarına göre Bünyamin'in yan tutması için büyük bir suç işlemesi lazım.
Evet.
Başka türlü efendim olması mümkün değil. En azından hırsızlık yapması lazım. Dolayısıyla böyle bir ne diyelim bir hırsızlık
numara gibi hocam sanki.
Bir hırsızlık numarası, evet. Bir formülü orada efendim devreye sokuluyor. Yani erzaklar dolduruluyor. Yusuf Aleyhisselam tutuyor Bünyamin'in efendim çuvalının içerisine kralın efendim o şeyleri doldurdukları çok değerli altın tasını da koyuyor. Altından olduğu için bayağı değerli. Sonra Efendim yükler hazırlanıyor. Millet efendim yolculuğa çıkacaklar ama efendim de altın tas yok. Sağ yok, sol yok efendim. Orada tellallar gönderiyor. Bunun yeri çağırın bunların hırsızlık yaptılar diyorlar. Siz nikümle seyrekun. Hırsızsınız falan diyorlar. Diyor ki ya vallahi biz buraya efendim için geldiğini biliyorsunuz. Biz hırsız falan değiliz. Yapmayın etmeyin. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil falan. Yok yok diyorlar. Biz efendim aramadan taramadan sizi bırakmayız. Yusuf Aleyhisselam'ı geri getiriyor. Yusuf Aleyhisselam başlıyor. Yani biz bu şeylerde çocuklarla oyun oynarken diyelim ki işte elimizin altına bir şey kapatırız. İşte bul bakalım falan deriz. Yusuf Aleyhisselam efendim önce Bünyamin'den başlamıyor.
Diğerlerinden
başlıyor. Daha başlıyor. 10 tanesinin hepsini bakıyor. Yok yok yok yok yok tabii. En son Bünyamin'i açıyor. İlk Bünyamin'den başlasa şeyi çıkabilir. Hı hı. Oradaki numara çözülebilir falan. Bünyamin'inkini açıyor. Atos burada. Hepsi şaşıp kalıyorlar. Ne lan diyorlar. Sen zaten senin de bir kardeşin abin vardı. Yusuf diye abim vardı. O da böyle bir hırsızlık yapmıştı. O da efendim halasının şeyle işte kemerini falan çalmıştı falan. Sen de
onun gibisin,
onun gibisin dediler. Falan. Ama Yusuf Aleyhisselam dedi ki ya ulan dedi.
Değişmemişsiniz.
Değişmemişsiniz dedi. Esas hırsızsınız dedi yani. Beni babamın çaldınız, kuyuya attınız. Ama şimdi bir de bana geldiniz, erzak veriyorum size, iyilik yapıyorum. Bir de bana hırsız diyorsunuz falan. Evet. Ama Yusuf Aleyhisselam bunu diye Festerra Yusuf'i nefsi içinde sakladı ama diye onları hiç çaktırmadı. Burada da Yusuf Aleyhisselam hep böyle geniş gönüllüğü, affediciliği, o efendim kardeşine karşı şefkati, merhameti kısa boyunca hep bu işleniyor. Yani ağırlık ve merhamet, şefkat, affedicilik, yani kusurları örtme kabahat örtücülük. Yani kısa boyunca bu böyle böyle sürekli telkin, sürekli telkin. Yani İslam ahlakının bu önemli şeyleri sırada bize sürekli kalbimize işlenmiş oluyor. Şimdi efendim ondan sonra dönüyorlar tabii arkadaşları bakıyorlar o kişi geldi. Bünyamin yok. Nerede Bünyamin? Ya babacığım Bünyamin efendim hırsızlık yaptı. Ya, olmaz diyor ya. Benim evlatlarım hırsızlık yapmaz diyor. Ya vallahi istersen git söyle sor diyor falan böyle. Yusuf Aleyhisselam çok üzüntüsü var. Çok efendim bunu Yakup Aleyhisselam kısmında anlatmıştık. Üzüntüsünün boyutlarını. Yani Efendimiz diyor ki efendim Yakup Aleyhisselam diyor Yusuf'u kaybedince, peşin Bünyamin'i kaybedince onun diyor çektiği acı diyor 70 evladını diyor kaybetmiş bir annenin acısı kadardı diyor. Çünkü gözleri ağır evet, oldu. Çünkü.
Gözlerine perde
indi. Geldi. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın tekrar kardeşleri geldiği zamanki sevgilediği af şeyiyle biz programımızı devam tamamlayalım. Orada Yakup Aleyhisselam dedi ki siz gidin tekrar efendim o kralın yanına varın. Gönderirken bir mektup yazdı şeye. Fahrettin Razı bu mektubu çok güzel izah eder. Yani okumak lazım. Hmm. Ben sadece bir kısaca muhtivası anlatayım. Yakup Aleyhisselam o evlatlarını tekrar Mısır'a erzak için gönderdiği zaman bir mektup yazıyor. Mektup Yusuf Aleyhisselam ama onun Yusuf olduğunu bilmiyor. Diyor ki ey diyor kral diyor. Oradaki sorumlu kişi diyor. Sen benim bir evladımı hırsızlık yaptığı yanına koymuşsun diyor. Biz diyor peygamber deriz diyor. Peygamber nesliyiz diyor. Bir peygamber evladının diyor. Hırsızlık yapması mümkün değil. Yapmaz diyor. Yani yapmamıştır diyor. Anlamadım ben diyor bunu diyor. Anlamadım. Bak diyor. Eğer diyor gerçekten hırsızlık yaptı. Tuttunsa diyor tamam. Bir şey demeyeceğim. Ama suçsuz yere benim evladım tuttunsa sana diyor öyle diyor bir dua yaparım ki diyor. Bu diyor senin 70 nesil diyor seni çıkardı haberin olsun diyor. Falan diye böyle bir duygusal bir mektubu vardır Yakup Aleyhisselam'ın. Razi'nin tefsirinde geçer bu. Onlar tabii geliyorlar. Bu kez geldikleri zaman Yusuf Aleyhisselam artık şeyi gerçeği söylüyor. Diyor ki bakın kaç defa geldiniz gittiniz manzaraya çakmadınız. Ama ben söyleyeyim size. Ben diyor efendim sizin kardeşim Yusuf'um. Bu da işte kardeşim Bünyamin biliyorsunuz zaten efendim. Onu yeni getirdiniz buraya. Onun için Allah bana lütfetti. Buralara geldik. Allah beni korudu. Oraya efendim böyle vazifeler verdi. İnsanlara iyilik yapacak efendim imkanlar sundu. Dolayısıyla diyor efendim işte böyle oldu. O da diyorlar ki ya şaşırıyorlar tabii. Tanımıyorlar, hala tanımıyorlar. Diyorlar ki Allah bir sana kötülük yaptık. Hı hı. Sana efendim haset ettik efendim ama Allah seni bize
tercih etti.
Üstün kıldı. Sen efendim faziletini anlamış olduk. Onun için diyorlar biz hata edildik ama Yusuf Aleyhisselam onlara büyük bir af sergiliyor. Diyor ki la tesribe aleyküm el yevm. Bugün kınama yok. Yani geçmiş sayfaları açmıyoruz. Defterleri karıştırmıyoruz. Hepsini ben diyor efendim. Allah sizi bağışlasın. Ben de affettim sizi diyor. Dolayısıyla efendim şey yapmayalım. Bu böyle kalsın diye. Büyük bir kucaklaşma oluyor. Büyük bir şey oluyor. Hatta Yusuf Aleyhisselam onlara şunu söylüyor. Mahcup da oluyorlar. Diyor ki mahcup olmayın. Esas diyor ben size teşekkür ediyorum diyor. Niye diyorlar? Çünkü diyor efendim siz diyor buraya gelinceye kadar ve diyor siz benim kardeşlerim oldu bilinceye kadar insanlar beni köle olarak biliyorlardı. Yakup Aleyhisselam'ın bir evladı olarak bilmiyorlardı ve bana ya Subhanallah dünkü efendim köle Mısır efendim bakan oldu falan diye bana yine böyle yan göze bakıyorlardı. Ama siz sayenizde insanlar benim Yakup Aleyhisselam'ın peygamber evladı olduğumu öğrendiler ve evet. İtibarımı yadiler. Ben sizin teşekkürüm. Diyorlar. Sonra tabii gömleğini gönderiyor.
Gözü açılsın efendim, diye babasına gönderiyor.
O gelince efendim gözü açılıyor. Sonra efendim orada Yusuf Aleyhisselam annesi babasını evet. davet ediyor. Kardeşleri hepsini
hocam,
geçiriyor.
Daha gömlek gelmeden Yakup Aleyhisselam ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor. Bünyamin alıkoyulmuş. Yusuf yıllar önce gitmiş ama Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor. O çok
ya
ilgimi
şöyle,
çeker.
Yani Yakup Aleyhisselam'ın efendim işte bir kilometre ötesinde kuyuya attılar haber olmadı.
Evet. Mısır'dan
ama
gelen.
2000 kilometreden o evet, kokuyu duymuş oluyor. Oldu. Cenab-ı Hak insanlar yani bizim alıcılarımı açarsa uzak şeyleri hissettirir. Hı-hı. Kapatırsa hiçbir şeyi gözümüzdeki şeyi görme imkanımız olmayabilir. Orada tabii davet ediyor babasını, annesi, bütün kardeşlerini ve hepsi komple Mısır'a geliyorlar. Büyük bir efendim şeyle, alayla, ihtişamla onları karşılıyor. Anne babasını karşılıyor. Onları yüksek bir tahta oturtuyor. Hı-hı. Arka kardeşleri geliyor. Yusuf'a saygı eğiliyorlar ya yani. Diyorlar ki Allah seni üstün kıldı. Allah seni bize efendim böyle peygamber yaptı. Biz sana karşı suç işledik ama Allah bizi affetsin tarzında efendim bir karşılaşma oluyor. Orada Yusuf Aleyhisselam diyor ki babacığım diyor hani ben rüya görmüştüm ya sana anlatmıştım ya bunu anlatma demiştim ya.
Evet, onun
arada ama kaç yıl geçti? 25 yıl geçti belki daha fazla geçmiş olabilir. Ama diyor Allah diyor o rüyayı gerçekleştirir diyor. Gerçekleştirdi. Sonra Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam bu mutlu. Dünyada en mutlu olduğu bir dönemde. Çünkü bir peygamberdi. Çünkü Mısır Maliye Bakanı'ydı. Çünkü artık kardeşleri, anne babası hepsi gelmişlerdi. Ve çile sona ermişti. Hasret bitmişti. Belki dünyevi anlamda mutlu olduğu, en mutlu olduğu bir anı yaşıyordu. Kesinlikle. Ama orada Yusuf Aleyhisselam bir şey söyledi işte. Bu da bir peygamberin Rabbine olan muhabbeti, Rabbine kavuşma aşkı. Yani bu hani Mevlana diyor ya işte efendim aruz yani düğün gecesi falan tarzında evet. Peygamber Efendimiz bunu bilfil yaşamışlardır. Edebiyatın değil bilfil kendisini yaşamışlardır. Orada Yusuf Aleyhisselam'ın Rabbine bir niyazı var. Çok güzel bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'a şükrediyor ve şunu söylüyor. Diyor ki olan biten bütün hadiselerde kimse suçlu değil. Suçlu olan şeytandır. Min ba'di en nezaga şeytanı beyni ve ihveti. Yani bir kötülük olduysa bu şeytan diyor.
Kardeşlerimin aramızı o bozdu
evet. diyor. Olmasaydı bu konular olmayacaktı falan diyor. Suçu da şeytana yüklüyor.
Atıyor.
Onların hepsini böyle rahatlatıyor. Sonra da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kad ateytini minel mulki ve allemteni min tevillah hadis. Ya Rabbi bana büyük bir saltanat verdin. Peygamberlik verdin, krallık verdin, büyük bir efendim, dünya anlamında da efendim büyük bir makam verdin. Ve bana rüyaların tabirini öğrettin, hadiselerin yorumunu öğrettin. İş nasıl başlar, nasıl devam eder? Tarih felsefesini öğrettin. Böyle bir tabir kullanabiliriz. Fatıra semavati vel ard. Sen göklerin yerini yaratan sensin. Ente feveliyye fi dünya vel ahira. Benim dünyada ahirette dostum, sahibim, her şeyim sensin. Teveffeni Müslüman, öldüm salih. Ya Rabbi senden dileğim şu ki dünya gelip geçici beni Müslüman olarak canımı al ya Rabbi ve beni efendim salih kullarına katarak beni cennete al ya Rabbi. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam bak kuyuya atıldı bu duayı yapmadı. Zindana atıldı bu duayı yapmadı. O kadar zorluklar çekti bu duayı yapmadı. Dünyevi anlamdan en mutlu olduğu anda. Bu yani onu Allah'a likaullah yani vuslat arzusunun Allah'a lika kavuşma arzusunun ne kadar dünya nimetlerini bastırdığını o aşkın şevkin efendim yüksekliğini bize gösteriyor.
Ve hikaye bu şekilde en azından fiili olarak bu noktada sonlanmış oluyor değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam kıssasını bu şekilde bitirmiş olduk. Son olarak hocam sizden izleyicilerimiz adına şeyi talep edeceğim. Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluğundan en zirve anına kadar hayat hikayesini dinledik. Bu hayat hikayesinden bize dönük Yusuf Aleyhisselam'ın meziyetleri şöyle bir toparlayacak olursak ne olabilir? Basiretli, ferasetli birisi. Affedici benim sayabildiğim kadarıyla. Onları bir sayıp toparlamak isterim.
Tabii yani orada Yusuf Aleyhisselam kıssası üzerinden bize çok büyük dersler kesinlikle veriliyor. Birinci olarak tabii çok temiz bir gönlü var, kalbi var. Küçük yaşta çünkü kötü düşünmüyor. Küçük yaşta Cenab-ı Hak ona yani vahiyden bir şüphe olan sadık rüyalar gösteriyor. Dolayısıyla insanın iç alemi ne kadar temiz olursa, zihin dünyası, gönül dünyası temiz olursa, mübaşirat dediğimiz yani o gayipten müjde veren haberler dediğimiz sadık rüyaları görme, onun istifade imkanımız olur. Hı hı. Kirli kalpler, kirli ruhlarda o efendim rüyalar olmaz, evet, olmaz. Bu çok önemli bir şey. Sonra Yusuf Aleyhisselam bize Cenab-ı Hak ona hüküm ve ilmen hükme ve ilme, hüküm ve ilim verdik diyor. Çok önemli bir şey. Bu bilgidir, ilim bilgidir. Hüküm de yaptığı her işte doğru karar verebilmesidir, isabetli. Evet. Dolayısıyla buna talip olmamız lazım. Doğru. Yani hikmet müminin yetiğidir. Onu efendim araması bulması lazım. Dolayısıyla her işte doğru karar verebilecek. Bu Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın efendim bir özel lütfuydu. Yani ve yehdike sıratan müstakime demek, Allah seni her verdiğin kararda doğruya iletecek. Her şeyde seni doğruna iletecek diye efendim bir garanti bu peygamberimize. Dolayısıyla verdiğimiz kararlarda hep isabet etmek çok önemli bir şeydir. Bunun hem bilgisini hem de efendim tecrübesini kazanmamız lazım. Doğru bilgi de çok önemli. Sonra tabii esas iffet Yusuf Aleyhisselam. Yani oradaki ihlası. O bizim muhlas kullarımızdan da diyor. Yani böyle harama düşme tehlikesinin %100 olduğu bir yerde hem Allah'a sığınması, hem iffeti muhafaza etmesi, hem efendim ihlasla Allah'a yönelmesi, Allah'ın da onu koruması orada çok doğru sözlü Yusuf Aleyhisselam. Hiçbir zaman yalan söylemiyor. Yani kendisini kurtarmak için diyelim ki o süreçlerde diyelim ki bir yalanla dolan efendim teşebbüs edebilirdi falan diyor.
Zeki.
Tabii zeki olması, akıllı olması ve o saray içerisinde bir devletin nasıl ilerleyeceğinin efendim şifrelerini görmesi.
Basiretli.
Dolayısıyla bir Müslüman ne yapacak? Yine bak onun bulunduğu ortamlarda vatana millet hizmetmek için de elde edeceği bilgiyi tecrübeleri kazanacak. Onun bir alıcı kulak ve gözünde olmasın efendim. Evet. Buna örnek almış oluyoruz. Meseleyi kavruyor yani.
Evet.
Fetanet yani sahibi. İşin başına geçtiği zaman da efendim böyle ne yapacağım diye şaşırıp kalmıyor. İnni hafizun adım diyeceği bir orada eğitimi terbiyeyi alıyor o sarayda.
Evet.
Yani sarayın kötülüklerine kapıyı kapatıyor. Ama sarayın kendi sağlamış olduğu bütün o şeyi tecrübeyi de elde etmiş oluyor. Hapishaneyi günaha tercih ediyor. Demek ki bir Müslüman yani gerekirse hapse girmeye razı olacak. Gerekirse bir kısım mahrumiyete razı olacak ama günaha razı olmayacak.
Kesinlikle.
Falan bir günah için bahane üretmeyeceğiz. Bunu görüyoruz. Tevhid dersi veriyor. Yani her fırsatta tebliğ. Bu Müslüman
ben düştüm demiyor. Bir vasıf olmalı.
Yani ben şimdi hapishaneyim zaten perişan bir haldeyim. Bırak kim ne hali varsa görsün falan değil. Orada aklı başında Allah'a kulluk yapıyor ve efendim her fırsatta Allah'ı tanıtıyor, tevhidi tanıtıyor, tebliğ yapıyor. Dolayısıyla bizim her fırsatı Resulü Efendimiz'in yaptığı gibi Allah'ın dinin tebliği de fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bunun en güzel örneğini Yusuf Aleyhisselam bize sunmuş oluyor. Rüyaları tabir ediyor. Dolayısıyla böyle bir ilme efendim meyli olan veya efendim kabiliyet olan insanlar bu yönde demek ki bir hizmet yapıldığını bize göstermiş oluyor. Bulunduğumuz makamda ki efendim hani dikkat edelim bazen yüksek rütbeli insanların küçük hataları onların başına büyük efendim sıkıntı getirebilir. O bir efendim arkadaşından beni Melik'in yanında zikret beni efendim bahset demesi Yusuf Aleyhisselam uzun zaman hapishanede kalmasına sebep oluyor. Kendisi tamamen suçtan töhmetten arındırmadan hapishaneden çıkmıyor. Dolayısıyla kesinlikle Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi وَلَا تَقُدُوا بِمَقَعِدُ تُهَمْ. Yani insanların sizi töhmet altında tutacağı. Ya bu adam diyelim çok affedersin. Diyelim ki bir yerin önünden geçiyorsun ve orada bir kere oturuyorsun. Biri seni görüyor. Biri senin ne işin var burada?
Evet.
Geçme bu kardeşim. Bulunma orada. Yani orada bulunursan birisi sana efendim onu şey yapabilir. O lekeyi sana efendim sürmeye çalışabilir. Dolayısıyla burada töhmetten kaçınmak, töhmet mahalle oturmamak, böyle bir töhmet söz konusu olursa da bundan efendim arınmak için de efendim ne gerekir onu yapmak noktasında çok önemli.
Affedici belki.
Affedici olmaz. Hafiz doğru. Ve emin olması, yani yapacağı bir işte efendim medeni cesaretli olması ve onu talep etmesi, onu hak yerine yapması. Efendim cömert gelenlere
bak, veriyor, ikram
Yusuf
ediyor.
Yusuf Aleyhisselam o gelenlere ikram ederken hep oruç tutuyor. Diyorlar ki niye oruç tutsun? Ben diyor duygusal zeka diyoruz biz buna. Gelen insanların diyor halini anlayabilmem için
evet.
Ben diyor efendim kanı tok olursa onu anlayamam, kaba davranırım veya az vermek isterim. Şunu vermek istemeyebilirim falan, ama onların halini empati yapabilirsem, onların duygularını okuyabilirsem bunu daha rahat yaparım diyor. Orada tabii akıllılık var. Çift kardeşini tutarken efendim oradaki onlara şey yaptığı falan hocam. Böyle onu görüyoruz. Sonra affediciliği. Yani gerçekten Yusuf Aleyhisselam da kıyamete kadar efendim herkese örnek olacak. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bile onu örnek olarak veriyor şeyde, Mekke'nin fethinde. Diyorlar ki benden ne bekliyorsunuz? Halbuki Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethinde o Mekke halkına orada efendim kıyımlar yapabilirdi. Bir sürü insanı öldürebilirdi. Hepsini bağlayabilirdi. Yani eziyet edebilirdi. Ne bekliyorsunuz? Diyorlar sen bizim kerim bir kardeşimizin oğlusun. Diyor ki ben size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri dediğini aynen söylüyorum. La teslibe aleykümül yevm yağfurullah aleyküm. Evhamur rahimin.
Evet.
Yani Efendimiz Aleyhisselam Mekke halkını affederken Yusuf Aleyhisselam affedildiğini örnek olarak gösteriyor. Örnek alıyor. Dolayısıyla kıyamete kadar hepimize af örneği olacak bir af sevgili Yusuf Aleyhisselam. Çok önemli bir şey. Ve sonra da efendim anne babasının hürmeti. Sonra suçu şeytana atması.
Zirvede yani, olsa bile hep Allah'a
karşıdaki insan efendim suçlamaması, etmemesi tarzında. Onlar suçlu hepsi. Hepsi suçlu ama yine onları yine efendim o kabahatlerini örtması. Ve neticede tevveffeni müslümen ve salihin Allah'a tam bağlı bir gönül.
Her zaman yönelmesi.
Evet, ahirete inanmış, Allah'a inanmış ve Allah'a, lükaullah'a tam kavramış bir gönül.
Evet, eyvallah değerli hocam. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, Yusuf Aleyhisselam kıssasını bitirmiş olduk. Son bölümde de Yusuf Aleyhisselam'dan çıkartılacak hisseleri sizlere aktarmış bulunduk. Rabbim bizleri gereken hisseyi alabilen kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.